Ayrım 30. Yeni baskıya son söz. İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki okuyuculara bir Türk ailesinin öyküsü özgün bir tarzda kaleme alındığı, yeni bir konuyu işlediği, 20. yüzyıl ortalarına kadar Batı'nın Türkiye hakkındaki bilgisi son derece kısıtlıydı, alışılmış edebiyat türleri dışında yazıldığı ve belirli kişilere belirli mesajları vermediği için ilginç geldi. Okunması kolaydı, bir roman havasındaydı, Doğu'nun egzotik karakteristiğini taşıyordu ve aşk, yaşam sorunları, ayrılık ve olgunlaşma gibi insanlığın tümüne ait duyguları dile getiriyordu. Amerika'daki Macmillan öyküyü yeni baskılarla canlı tutarken babamın tercih ettiği Türk harflerini Golanes yok etmişti ve 1957'de kitabın ikinci baskısını piyasaya çıkarırken İngiltere ilk baskıda kaldı ve buradaki ilgi giderek silinip yok oldu. Babamın vefatını izleyen yıllarda aralarında Olivia Golanes'in de bulunduğu birçok yayıncıyla temas kurarak kitabı yeniden bastırmayı denedim ama başaramadım. Annemin yakın bir tanıdığı olan Tom Stacey de öyküyü beğenmesine rağmen ilgilenmedi. Herhalde sonradan bunu en pişman olanların da başında geliyordur. Bir önceki nesle özgü düşünce tarzıyla düz yazının zaman kısıtlamasına tabi olduğunu ve bu kitabında kendi dönemini aşamadığı için çekiciliğini kaybettiğini ileri sürdü. 1988'de ben Weymouth'dayken hayatımdaki en garip telefon görüşmesini yaptım. Seyahat yazıları yazan ve babamın kitabı basılmadan 6 sene önce de Elland yayın evini kurmuş olan John Hatt, sonradan öğrendiğime göre Lady Norwick'in de tavsiyesiyle öyküyü 1-2 hafta içinde yayınlayacağını söylüyordu. Polonyalılar kulübünde alelacele yediğimiz bir öğle yemeğinde kendisinden bana bir ön söz yazma hakkı vermesini rica ettim. Zira olayları daha belirgin bir perspektife oturtmayı ve babamın İngiltere'de geçirdiği devreyi ele almayı arzu ediyordum. Kabul etti ama bir şartla. Bu esas öyküden daha da etkileyici tarzda yazılmış bir son söz olmalıydı. Daha sonra eleştirmenlerin de belirttiği gibi dahice bir buluştu kitaba son söz ekleme fikri. Orijinal kitaptaki son bölümü çıkarttım. Dar bir yere çok malzeme sıkıştırılmış ve sanki acımasızca kesintiye uğramış hissi veriyordu bu bölüm zaten ve bu yüzden de inandırıcı değildi. Buradaki 1921 yılında Ankara'dan ayrılışı canlandıran iç parçalayıcı son satırları kendi yazdıklarıma katıp esas öyküyü babaannemin 1940'taki vefatıyla bitirmek bana daha uygun geldi. Yeni baskılar yapıldıkça babamın ismi de giderek yaygınlaşıyordu. Bir nokta geldi, kitap kült klasikler arasına girdi. Daha da önemlisi, Arın Bayraktaroğlu'nun Çığır Açan Türkçe çevirisiyle ilk defa Aralık 1994'te İstanbul'da ana yayıncılık 11. baskı yayınlanan öykü babamın adını kendi ülkesinde temize çıkardı. Celal Bayarlı yıllarda basılması yasaklanmışken artık pek çok üniversitede okuma listesine girmişti. Bu arada kitap başka dillere de çevrildi ve Yunanistan'da 2000 Exandas, İspanya'da 2001 Editorial Cassiopeia, Hollanda'da 2002 Uit Geberij Atlas ve İtalya'da 2007 Pasigli Editori basıldı. Almanya Arche Verlag ve Fransa'daki Editions de Deux Terres baskılar ise 2009 ve 2010 yıllarında yapılacaktır. Bunların arasında yaklaşımı ve sonraki gelişimiyle en şaşırtıcı olanı 2001 senesinde Ali Tüysüz'ün Galeri Kayseri Çay Bahçesi'nde Emil Brugman ile tesadüfen tanışmam sonucu ortaya çıktı. Ardından Pera Palas'ta bir akşam yemeği yedik ve anlaşarak el sıkıştık. 20 sene önce yaptığım kaderimi değiştiren telefon görüşmesi kadar beklenmedik bir gelişmeydi bu. 2000 Haziran'ında John Scott ve Berin Torosan'dan aldığım bir davet üzerine 1947'den bu yana ilk kez olarak İstanbul'a döndüm. Uçak babaanne tarafından aile büyüklerimin toprakları olan Avrupa yakasını geçerek önce Karadeniz üzerinde biraz dolaştı. Ardından geri dönüp damları kavun içi kiremitten yapılmış evlere ve güneşten yanmış asfalt yollara iyice yaklaştıktan sonra Atatürk Havaalanı'nın mermer ve çelik karışım bir yapı harikası olan yuvarlak görüntüsü önünde inişe geçti. Bütün bunlar olurken de içimde adrenalin yükselten duygular kaynaşıyordu. İşte o şehir, semtlerinin isimlerini her zaman bildiğim ama kendisini doğru dürüst tanımadığım şehir. İstanbul'dayken bir İngiliz'den daha İngiliz olan Emre Aracın'ın rehberliğinde yaşadığım 72 saat anılarımdan hiç silinmeyecek. Boğaz köprülerinden geçiyoruz, zarif Ortaköy Camii, kırmızı damlı kuleli, eski Amerikan Robert Koleji'nin çevresi ağaçlıklı erkekler kısmı, romantik bir tabii koy, hepsi geride kalıyor. İstinye'deki iskeleden vapura binerek Boğaz yoluyla Sarıyer'e gitmek üzere yola çıkıyoruz. Babamın çocukluğuna ait gül kokulu, manolya ağaçları ve üzüm salkımlarıyla bezenmiş cenneti, daha sonraları yedek subaylığında gidip yabani otlar tarafından boğulmuş bulduğu bahçeyi arıyoruz. Yok, bunları artık sadece hayal edebiliriz. Oysa Emre'nin ailesine ait koyu renkli, balkonlu, oymaları güzel bir vücudun kıvrımlarını anımsatan 3 katlı ahşap ev ayakta. Kapısına asma kilit takılmış, satın alacak bir ilgiliyi bekliyor. Yürek dağlayıcı bir şekilde ihmale uğramış. Denizden gelen enkaza ya da yakınlardaki kıyıya bağlı balıkçı kayıklarına atılan çöpe takılacakları bir kara parçası oluşturmuş. Hazır yemek lokantaları ve ucuz yerleşim birimlerine ait çamaşır ipleri arasında adeta boğulmuş. Mahzun ve terk edilmiş bir halde ama gene de eskiden yaşadığı ihtişamı çağrıştırıyor insana. Bir sonraki gün başka bir yöne doğru yola çıkıyoruz. Daha önce yapmadığımız bir şekilde boğazın karşı yakasını geçiyor ve doğuya dönüp İzmit'ten Karamürsel'e giden çorak, donuk renkli, engebeli yolu takip ediyoruz. 1999 depremi en fazla hisseden topraklar bunlar. Etraf yıkıntı dolu, çökmüş evler, tek sıra tuğladan yapılmış duvarlardaki çatlaklar, enkaz yığınları. Mezarından kalkmış cesetler gibi sırıtan, ayakta sağlanan apartman blokları. Pencereler kırılmış, güçsüz tavanlar çökmüş. Eğer oda veya mutfağı anımsatan hazin bir görüntü kalmışsa ortada, ancak o zaman anlıyorsunuz burada daha önceleri insanların yaşamış olduğunu. Bütün bu uykulu hali, bu pes etmişliğe rağmen yaşam devam ediyor. İhtiyarlar bir kenarda oturmuş sigara içiyor ve politika konuşuyorlar. Ellerindeki narin bardaklardan çaylarını yudumlarken, kısa saçlı, esmer tenli, yalın ayak erkek çocukları toz içinde oynuyor. Önü açık, harap dükkanlar, yüksek, boş binaların altına sığınmış. Manav, kasalardaki meyvelerin üstüne su serpiyor. Hiç beklemediğiniz noktalarda uydu çanakları fark ediyorsunuz. Bediye yengem ve kuzenim Oya, Karamürsel'de oturuyorlar. Onlar, daha önce tanıştığımız konusunda ısrarlı ama ben hiç hatırlamıyorum. Kekeleyerek, uzun süreler, sessiz kalarak konuşuyoruz. Aramızda bir yaşamı dolduracak farklılıklar var. Sadece isim ve kanla bağlı yabancılarız biz birbirimiz için. Ne ben onları, ne de onlar beni, mazide kalmış, artık solmuş bir takım anılar dışında tanımıyoruz. Ama gene de kapılarını ve kollarını bana açıyorlar. Burada çocukluğumun yiyeceklerini ve kokularını buluyorum. Tüm geçmişim sanki yeniden canlanıyor. Biz küçükken çekilmiş fotoğrafları gösteriyorlar. Babamın kitaplarına itinayla bakmışlar. Hepsi yepyeni. Sonra 1970'te babamın vefatını haber vermek üzere gönderdiğim telgraf ortaya çıkıyor. Diğer zamanlara, diğer yerlere ait gönderdiklerimiz bozulmadan saklanmış. Dokunuyoruz, duygulanıyoruz, o anları yeniden yudum yudum içimize çekiyoruz. Akşam otobüsünün vakti geldi. Yengem duygularını dışa vurmayan bir şekilde bakıyor. Ama gözleri evlendiği ailenin iki erkeğini anımsatan bir şeyler bulmak amacıyla sanki derinlerde bir şeyler arıyor. Kuzenim devamlı hareket halinde. Onun yeğenleri vedalaşmaya geliyorlar. Kolonya kokulu zarafet ve saklanmaya çalışılan utangaçlık. Otobüsümüz kalkınca arkaya bakıyorum. Zaman önemli değil. Önemli olan yaşantının durduğu, denizin tembelce öpmeye geldiği bu yeri aklından çıkmayacak şekilde hafızama kazımak. 1890'larda Pierre Loti şehrin batısındaki kale duvarlarının son Bizans krallarından bu yana hiç değişim geçirmemiş dünyanın en ıssız yeri olarak nitelendiriyor ve şunları ekliyordu. Hep aynı burçlarla, aynı mazgallarla, aynı koyu renklerle sanki zaman burada durmuş. Ufukta kaybolana dek aynı süren düzgün ve şaşırtıcı çizgiler. Çevrede başlarını eğmiş ama aslında katedraller kadar uzun boylu selvi ağaçları ve onların gölgesinde binlerce Osmanlı mezar taşı. Ne çok kabristan var burada, ne çok mezar, ne çok ölü. Emre ile birlikte bir öğleden sonrasını burada geçirdik ve nihayet aradığımızı bulduk. Merkez Efendi Mezarlığı. Unutulmuş ve hareketsiz. Bu güzel kokulu, yer yer güneş ışınıyla noktalanmış gölgelik alan, burasını surlardan ayıran ve eski Romalılardan kalma gürültülü yola tezat oluşturuyor. Birden karşımıza Halide Edip'in mezarı çıkıyor. Böylesine ünlü bir edebiyatçıya yakışmayacak kadar bakımsız ve terk edilmiş. Derken bir derviş aşçının demirleri paslanmış, harap olmuş kabrini görüyoruz. İbrahim Çağlı'nın baştan sağma kesilmiş ufak boydaki mezar taşına şaşmaktan kendimizi alamıyoruz. Ama birden, aman tanrım işte orada, Şevki Orga, 1895-18 Mayıs 1940. Babamın ve Mehmet'in diktiği gül ağacı çoktan yok olmuş. Surlara bakan mezar taşındaki mermer parlaklığı kaybolmuş. Her yana yabani ot ve yonca sarmış. Temizleyebildiğim kadarını temizliyor ve toprağın yanında saygıyla diz çöküyorum. Sonra bizden önce kendi oğullarının da yapmış olduğu gibi onu güneşe, şefkatli yağmura ve bundan böyle sonsuza kadar sürecek olan gecelere emanet edip yanından ayrılıyoruz. Ateş Orga, Stambourne, Kuzey Essex, 1 Aralık 2008. İlgili kitap ve makaleler. İrfan Orga, Turkish Cooking, Londra, Doyce Cookery Classics 1999. Önsöz, Jennifer Patterson, giriş, Ateş Orga. İrfan Orga, The Caravan Moves On, Londra, Allen Publishing 2002. Son söz, Ateş Orga. Ateş Orga, Return of the Native, Cornucopia 22, İstanbul 2000/01. Ateş Orga, İrfan Orga, Flight, Flame, Farewell, Remarkable Muslims, Londra, Allen Publishing 2005. Ateş Orga, derleyen, İstanbul, A Collection of the Poetry of Place, Londra, Allen Publishing 2002. Ateş Orga, İrfan Orga's Portrait of a Turkish Family, Genesis of a Literary Masterpiece, 100 yıl kutlama makalesi, Emmanuel College, Cambridge, 19 Nisan 2008, Turkish Area Studies Review, No. 12, Sonbahar sayısı 2008. Ek notlar. Çevirmenin notları. Amerikalı yazar Jean de Sequery 12 Mart 1950 tarihli New York Times Book Review'da şöyle bir yorum yapmıştı. Türkiye ile ilgili roman çok azdır. Hele Türklerin kişisel özellikleriyle yaşayış biçimlerini işleyen roman türü bir Türk yazar tarafından yabancı bir dilde, hiç değilse İngilizce dilinde şimdiye kadar kaleme alınmamıştır. İrfan Orga'nın ilk defa İngilizce olarak basılan Bir Türk Ailesinin Öyküsü adlı kitabı, Halide Edip Adıvar'ın Sinekli Bakkal, Selma Ekrem'in Peçeyi İsyan gibi bu kuralı bozmuş çok az sayıdaki örnekten biridir. Oğlu Ateş Orga'nın son sözünde de belirttiği gibi İrfan Orga'nın bunun dışında İngilizce olarak basılmış başka kitapları da vardır. Bunlar gezi anıları, yemek tarifleri ve tarihsel incelemeler olarak sınıflandırılabilir. Hatta eşiyle birlikte kaleme aldığı ve pek derinlemesine incelemeden sonra ortaya çıkartılmış bir Atatürk biyografisi de bulunmaktadır. Ancak bu biyografideki bazı yanlışlıklar ve çelişkiler aslında metnin önemli bir kısmının Margaret Orga tarafından yazıldığı izlenimini vermektedir. İrfan Orga'nın tüm kitapları arasında edebiyat sınırları içine girmeyi başarını yalnızca Bir Türk Ailesinin Öyküsü olmuştur. Bir Türk Ailesinin Öyküsü önce Türkçe olarak kaleme alınmış, orijinali kayıptır. Sonra gene yazar tarafından İngilizceye çevrilmiş, daha sonra da yazarın eşi tarafından İngilizcesi düzeltilerek basıma hazırlanmıştır. Bu düzeltme işinde Bayan Orga'nın belli ki İngiliz okuyucuya daha kolay okuma olanağını sağlamak amacıyla bazı eklemeler yapmış olduğu görülmektedir. Ardından kitap bir kez daha Türkçe'ye dönüştürülerek elinizdeki son şeklini almıştır. Bu ikinci çeviri işleminde de Ateş Orga'nın izniyle Türk okuyucu için gerekmeyen yerler çıkartılmış, ayrıca en güncel, en akıcı, kulağa en ters gelmeyen dilin kullanımına çaba harcanarak serbest çeviri tekniği kullanılmıştır. İngilizce konuşulan ülkelerde Bir Türk Ailesinin Öyküsü kadar övgü almış Türk kökenli bir edebiyat yapı da azdır. İngiltere'den Amerika'ya, Güney Afrika'dan Hong Kong'a kadar pek çok ülkede yayınlanan gazete ve dergilerdeki yazılar büyük bir dosya oluşturacak niceliktedir. Bu gazete ve dergilerin belirli bir akademik kesime değil de sokaktaki kişiye seslendiği göz önünde bulundurulursa, Türkiye'yi tanıtma açısından İrfan Orga'nın ne denli büyük bir başarı yakalamış olduğu ortaya çıkar. İşte bunların birkaçı. Evet, İrfan Orga yeni Türkiye'yi anlamamıza ve sevmemize yardım ediyor. BHS, Meriden Record Amerika. Tarihin asıl gerçekleri adı tarih sayfalarına hiç geçmemiş kişilerin yaşam öykülerinde saklıdır. Bir Türk Ailesinin Öyküsü kitabında da Osmanlı devrinin bitişiyle Kemal Atatürk liderliğindeki Cumhuriyet devrinin başlayışı duyarlı bir biçimde verilmektedir. Daily Dispatch, Manchester, İngiltere. Bay Orga İstanbul'daki evini 19. yüzyıl romancıları kadar ayrıntılı ve şevkli anlatıyor. Sanki George Eliot'un erkek ve Müslüman olanı. Barbara Worsley Gough, The Spectator, İngiltere. Kitabın övgüsü basının dışına da taşmıştır. Örneğin BBC radyosunda Radio 4, 31 Ağustos 1993 tarihinde yayınlanan bir kitap eleştirisi programında eleştirmen Elizabeth S.C. Cole, Bir Türk Ailesinin Öyküsü için şu yorum yapmıştır. Çocukluk anısı olarak bakıldığında bir hazine. Sanırım buna ufak bir sanat şaheseri de denilebilir. Bundan fevkalade bir film çıkar. Muhteşem bir senaryo kapasitesi var. İşte geniş bir övgü birikiminden gelişi güzel birkaç damla. Batı dünyası Bir Türk Ailesinin Öyküsünü bir sanat şaheseri ve İrfan Orga'yı da yeni bir George Eliot olarak tanımlarken bu kitabın ve yazarının bugüne kadar Türkiye'de bilinmemesi hem şaşılacak hem de üzülecek bir noktadır. Ben kitabının İngilizcesini Marmaris'te tatilde bulunduğum 1991 yazında okudum. Son sayfayı çevirdiğim gece içim sanki çok yakınlarımı yitirmişim gibi acıyla dolmuştu. Bu güzel insanlarla özleşmiş, onlarla sevinip onlarla tasalanmıştım. Bu öyküyü okurken benim aldığım zevki alabilecek pek çok Türk okurun bulunduğuna inanıyordum. Ayrıca kitapta ele alınan tarihsel gelişimimizin ve eski törelerimizin özellikle yeni yetişen gençlerimize aktarılmasında yarar görüyordum. Bu nedenle kitabı Türkçe eleştirmeyi kendime göre bildim. İngiltere'ye döndüğümde İngiliz yayınevi Allen Books ile iletişim kurdum ve kitabın yayın hakkını elinde tutan Ateş Orga ile tanışmamı sağlamalarını rica ettim. Çok geçmedi, Ateş Orga, Record Producer, plak yapımcısı antetli bir mektup aldım. Mektupta verilen adreste ne gariptir ki benim yaşamakta olduğum Cambridge şehri içindeydi. Görüşme için kararlaştırılan gün oturup kitabın Türkçe olarak yayınlanmasının ayrıntılarını konuştuk. Kısa bir süre sonra da eserin Türkçe'ye çeviri hakkını avukatı kanalıyla bana verdi. Ateş Orga ile tanıştığımızda en şaşırdığım şey karşıma bir müzik otoritesinin çıkmış olmasıydı. Senelerce Surrey Üniversitesi Müzikoloji bölümünde öğretim üyeliği yapmıştı. Chopin ve Beethoven üzerine ciddi ve son derece kapsamlı iki basılmış kitabı, pek çok akademik makalesi, empresar yolunu yaptığı sayısız kompakt diski vardı. O güne kadar İngiltere'deki çeşitli klasik müzik festivallerinde sanat direktörü olarak görev almıştı ve kendisiyle karşılaştığımız devirde de Nikolai Demidenko isimli bir Rus piyanistin Londra'daki konser dizisini hazırlamaktaydı. Demidenko'nun ilk konserinden sonra 29 Ocak 1993 tarihli The Times gazetesinde şöyle bir yorum çıktı. Scarlatti'den Messiaen'e kadar çok geniş bir piyano repertuarını kapsayan bu dizi Demidenko için Ateş Orga tarafından düzenlenmiştir. Orga'nın son derece yaratıcı bir biçimde gerçekleştirdiği düzenlemede hem tarihsel açıdan birbirini izlemiş olan nefis eserler dinliyoruz hem de bu parçaların arasındaki ilişkileri öğreniyoruz. Böylesine uzmanlaşmış bir elemanın varlığından biz Türkler nasıl olmuştu şimdiye kadar habersiz kalmıştık. Ateş açıkladı. Babasının omuzlarına binen maddi yükümlülükten korktuğu için memleketten uzak durmuştu. Baba tarafından akrabaların hayatta olup olmadığını bilmiyordu. 20 senedir kullanmadığı için Türkçeyi bile unutmuştu. Kısacası gerçek ülkesiyle arasında en ufak bir bağlantı kalmamıştı. Neden? Nedir bu aileyi böylesine ufalayıp dört bir yana savuran etken? İrfan Orga orduda görevliyken bir yabancı ile evlendi diye Milli Savunma Bakanlığı adına Hazine Dairesi'nin Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açtığı dava sonucu 12 Eylül 1949'da 45 bin TL cezaya çarptırılıyor. Bu parayı ödeyecek gücü olmadığı için de Türkiye'den ayrılıyor. Yüksek Temyiz Mahkemesi'ni 22 Ağustos 1956'da Londra'dan yaptığı başvuru ile bu kararı değiştirmeye uğraşıyor. Ayrıca zamanın Cumhurbaşkanı Celal Bayar da dahil olmak üzere Türkiye'de çeşitli kişilere bu konuda sayısız mektup postalıyor. Bunları Ateş Orga'nın son sözünden biliyoruz. Bilmediğimiz İrfan Orga'nın memleketine dönmek için son nefesine kadar mücadele verdiğidir. Örneğin 10 Haziran 1960'da Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Kor General Seyfi Turagay'a hitaben kaleme aldığı mektupta İrfan Orga şunları yazmaktadır. Kanaatımca ben borçlarımı Türkiye için yaptığım yayınlarla yüzlerce defa ödemiş sayılabilirim. Yalnız bunu mesul makamlara aksettirecek durumda değilim ve onun içindir ki sizin yüksek yardımınızı rica ediyorum ve beni kurtarmanız için size yalvarıyorum. Bütün düşüncemiz serbest bir insan olarak memlekete dönmek ve memleket için memlekette çalışmaktır. Memlekete hasretim ve bunun için hastayım. Bu arzumun bir gün yerine gelebilmesi ümidiyle hala Türk tabiyetini muhafaza etmekteyim. 23 Haziran 1960'ta Milli Komite Başkanlığı adına gönderdiği mektupta ise Orga, yurduna dönebilmekten neredeyse umudunu kesmiş, hiç değilse zedelenen şerefini kurtarma çabası içindedir. Eğer mümkünse lütfen benim elimden tutun ve beni bir kere daha hür ve mağrur Türk evladı yapın ve bana yardım edin. Bu lütfunuza mukabil eğer arzu buyurulursa ve memleket için her ne surette olursa olsun faydalı olabilirsek karımla beraber emriniz altında ve dünyanın neresinde olursa olsun memleket için çalışmakta yalnız bahtiyar olacağımızı da ayrıca ilave etmeme müsaadelerinizi arz ederim. İrfan Orga bu girişimlerin karşılığında hiçbir sonuç elde edemeden 1970'te o çok sevdiği İstanbul'dan kilometrelerce uzakta bir vatan hainiymiş gibi horlanmış, unutulmuş ve küstürülmüş şekilde ölüyor. Memleketi uğruna ailesindeki erkekleri şehit vermiş, giydiği kuleli ve harbi üniformalarını üstünde gururla taşımış, askerliğin ilk yıllarında emeğiyle yazarlığının Doruğunda ise kalemiyle memleketine hizmet etmiş bir vatan evladına bir yabancı ile evlendi diye böyle bir çileyi nasıl reva gördük anlamak çok zor. O devrelerde kanunlar elimizi kolumuzu bağladıysa da artık zaman aşımına uğramış olan bu kararın gölgesinden bu ailenin kurtarılması gerekir. Ateş Orga'ya Türkiye denildiğinde kaybettiği oyuncağı beklenmedik bir anda bulan çocukların şaşkınlık ve sevincini yaşadı. Eşim, ben ve o önce Londra Büyükelçimizi sonra da Başkonsolumuzu ziyarete gittik. Bu görüşmelerde Ateş Orga'nın İstanbul Festivali'nde aktif rol alması önerildi. Ancak bazı teknik sorunlar vardı, ivedilikle çözüm bekleyen. Her şeyden önce Ateş bir Türk vatandaşı mıydı acaba? Askerlik görevini yapmamış bir kişi olarak Türkiye'ye nasıl girecekti? Bu konuda elde hiçbir belge yok. Öncelikle Türkiye'deki aile bireyleri bulunmalı ve onlar kanalıyla nüfus kütüğünden vatandaşlık konusu incelenmeliydi. Tam o günlerde ben de Türkiye'ye bir seyahat planlamaktaydım ve orada bulunduğum sürede bu işin üstüne gitmeye karar verdim. Ailenin büyüklerinden ziyade ikinci neslin peşine düşmeyi uygun gördüm. Bilinmeyen telefon numaraları servisinden Ankara, İstanbul, İzmir ve hatta Eskişehir telefon numaralarını tarattım. Ama Kaya Orga'nın, Mehmet'in oğlu ya da Erdal Arıtekin'in, Muazzez'in oğlu izine rastlayamadım. Adana, Bursa, Samsun yok. Peki dedim sabırlı bir santral görevlisine, bana bir İstanbul'daki orgaların ilk isimlerini verir misiniz? Okunan listede Mehmet Orga ismi kulağıma çarptı. Aradığım Mehmet Orga mıydı acaba bu? Verilen numarayı çevirdim. Kimsiniz efendim diye sordum. Bir erkek sesi siz kimsiniz diye karşılık verdi. İsmimi açıkladım ve yazar İrfan Orga'nın akrabalarının aramakta olduğunu belirttim. Bir sessizlik oldu. Sonra ben Mehmet Orga'nın oğlu Kaya Orga'yım dedi. Kendisine Ateş'in durumunu ve neden Orga ailesini aramakta olduğumu anlattım. Kaya Orga gereken bilgiyi bizzat nüfus dairesine giderek elde edeceğini söyledi. Sonra ailenin diğer fertleri hakkında konuşmaya başladık. Yıllar önce sağlık memurluğundan emekli olan Mehmet Orga, eşi Bediye ve kızı Oya ile Karamürsa'da yaşamaktaymış. Bir sene önce sağ tarafında felç inmiş ama onun dışında iyiymiş. Kaya Orga da çok yakınlarda memur emeklisi olmuş. Erdal Arıtekin, Arıtekin değilmiş meğer. İstanbul'da ticaretle meşgulmuş. Kocası ölen Muazzez ise İzmir'de kızıyla birlikte oturuyormuş. Babaanneyi çoktan kaybetmişler. Kendi ailemi bulmuş gibi ben soruyorum, o yanıtlıyor. Sonra o Ateş'i soruyor, ben anlatıyorum. Sizi ve Mehmet Orga'yı ziyaret etmek isterim dedim. Sevindi. Aynı günün akşamı o beni aradı. Evet, Ateş Orga, Kazasker Nüfus Dairesi'ne 1946 yılında babası tarafından kayıt ettirilmiş, yani Türk vatandaşıymış. İstanbul'a geldiğimin 4. günü Orga'ları ziyaret etmeye karar verdim. Önce Üsküdar'a gidip Kaya Orga, eşi ve çocuklarıyla tanıştım. Oradan çıkıp arabayla Karamürsel'e doğru yol aldım. Deniz kenarında kiraz bahçeleriyle çevrilmiş şirin bir evin ikinci katında oturuyor Mehmet Orga. Gerçi yürümekte bir hayli güçlük çekiyor ama temiz deniz havası ona yaramış olmalı. Bakışını, gülümsemesini İngilizce olarak basılan kitaptaki gençlik resminden pek farklı bulmuyorum. Hem onun hem Bediye Hanım'ın elini öpüyorum. Oya cıvıl cıvıl çaylar, kekler, pastalar getirip o eski İstanbullulara özgü incelikle hizmet ediyor. Pos pos fotoğraflarını çekiyorum hepsinin. Onlar da sandıklardan eski fotoğrafları çıkarıyorlar. Elimden gelse tümünü alıp götüreceğim. İrfan Orga'nın annesi Şevki ile çekilmiş bir resmini almakla yetiniyorum. İngiltere'ye döndüğümde bu fotoğrafı kendi çektiklerimle birlikte Ateş Orga'ya verdim. Yaşlı gözlerle bunları incelerken benim öldü sandığım Türk yanımı canlandırdığınız için size teşekkür ederim dedi. Bir Türk ailesinin öyküsü henüz bitmedi. Ateş Orga 3 yaşında ayrıldığı Türkiye'ye tekrar ayak basıp amcasının, yengesini ve halasının elini öptüğünde bitecek. Ayrıca İstanbul Sanat ve Kültür Festivali ya da benzeri bir olayda ama mutlaka Türkiye yararına bir olayda görev üstlendiği gün ise yaşamında mutluluğu hiç yakalayamamış olan İrfan Orga'nın ruhu da şad olacak. Yukarıdaki notlar kitabın Türkiye'deki ilk baskısı için Ağustos 1994'te yazılmıştı. Aradan geçen 10 yılı aşkın süre Orga ailesinde pek çok değişikliğe neden oldu. Büyükler fotoğraf dışına kaydılar. Mehmet Orga 1997'de, Bediye Orga ise 2005 yılında vefat ettiler. Küçükler büyüyüp ana koltuklara oturdular ama esas kayda değer olan sürpriz gelişimlerdir. İstanbul'dan Aralık 1947'de 3 yaşına henüz basmışken ayrılan Ateş Orga, babasının sevgili kentine 2000 Haziran'da geri döndü. Karamürsel'deki evi ziyaret ettiğinde tabii amcası hayatta değildi ama Bediye'nin elini öpmeye, Oya ile eski albümleri karıştırıp sohbet etmeye böylelikle fırsat buldu. Okuyucu bu görüşmenin ayrıntılarını Ateş Orga'nın yazdığı Yurda Dönüş, Return of the Native, Kornucopia 22, İstanbul 01/2000 başlıklı makalede bulabilir. Ateş Orga Ağustos 2000'de İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bağlı Doktor Erol Üçer Müzik İleri Araştırmaları Merkezi'ndeki MİAM profesörlük kadrosunda direktör olarak işe başladı ve 1,5 yıl bu görevini başarıyla sürdürdükten ve onlarca yüksek lisans yapan Türk öğrencisine yol gösterdikten sonra özel nedenlerle Ocak 2002'de tekrar İngiltere'ye gitmek zorunda kaldı. O tarihten bu yana defalarca İstanbul'u ziyaret eden Orga, aralarında Kamran İnce, Emre Aracı, Ezgi Saydam ve Cihat Aşkın gibi isimlerin de bulunduğu pek çok tanınmış Türk kompozitörü ve müzisyeniyle birlikte çalıştı. Onlara prodüktör veya sanat direktörü olarak yardımcı oldu. 1997'de Brahms'ın bütün eserlerini çalan İdil Biret'in CD'leri Naxos Plak şirketi tarafından uluslararası dağıtıma sokulurken CD'ye ilişkin kitapçıkları da Ateş Orga kaleme aldı. Halen piyanist Emre Elivar'a danışmanlık yapmaktadır. Ayrıca Türk Müziği dergisi Andante için yazılar yazdı ve 2004 yazında Londra'daki Türk Fest haftasında sanat danışmanı olarak görev aldı. Türkiye ile ilgili yaptığı son çalışma ise dünyanın en büyük kültür başkentlerinden biri olan İstanbul hakkında tarih boyunca yazılmış en tutkulu şiirleri ve yazıları derlediği kitaptır. Bakınız, İstanbul, A Collection of the Poetry of Place. Editör Ateş Orga, London, Elend Publishing 2007. Burada Musaeus Grammaticus'tan, W.B. Yeats'e, Orhan Veli Kanık'tan Hürrem Sultan'a, Victor Hugo'dan Mark Twain'e, Nazım Hikmet'ten Henrik Nordbrandt'a kadar pek çok ünlü kişinin İstanbul izlenimlerini veya deneyimlerini okuyabiliyorsunuz. Dünya kenti İstanbul'a odaklanan içeriğiyle sadece meraklı yabancıların değil, Türklerin dahi yararlanabileceği değerli bir koleksiyon bu. 1994'te bir Türk ailesinin öyküsü henüz bitmedi demiştim. Zira o zamanlar daha hala yerine oturması gereken taşlar vardı. Bence artık bütün taşlar yerine yerleşti ve de öykü içinde taşıdığı bütün acılara, kederlere, hayal kırıklıklarına ve perişanlıklara rağmen mutlu bir sona erdi. Bugün İrfan Orga dünya çapında bilinen bir yazar ve Türkiye'de yetişmiş herkes bundan gurur duymalı. Arın Bayraktaroğlu, Cambridge, İngiltere, Aralık 2008. Kitabın sonu 17 Haziran 2009, sayfa 398.